Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 25. ayrım. 16. bölüm. Rourke'un özel ofisinin mühürlü odasındaki ekipmanlar, en gelişmiş teknolojiye sahip, çok kapsamlı ve kayıt dışı ürünlerdi. Bilgi korumanın büyük ve keskin gözleri bu odaya işlemiyordu. Buradaki bilgisayarlarda yapılan işlemler ve taramalara dış bir etkenin müdahale etmesi mümkün değildi. Ve Rourke'un yeteneklerine sahip bir adamın ellerinde, önünde sonunda ortaya çıkarılamayacak hiçbir veri yoktu. Şimdiye kadar güvenlik kapısından Rourke'un dışında sadece Eve ve Somerset'in geçmesine izin verilmişti. Kullanım amacı sadece iş olmasına rağmen mekan çok güzeldi. Bol güvenlikle donatılmış şık duvarlar ve güzel fayanslarla döşeli bir zemin vardı. Eve, U şeklinde parlak kontrol panelini, güzel tasarlanmış bir uzay gemisinin kaptan paneline benzetirdi ve bu panelin başında çalışan Rourke da elbette kaptan oluyordu. Eve, bu odadayken kuralları esnetebiliyordu. Daha doğrusu Rourke'un kendi için esnetmesine izin veriyordu. Eve, ilk olarak Rourke diye başladı. Anlattığı hikayeye göre kocası onun mali hesaplarını tırtıklamakla başlamış. Sonuç olarak kendi ve sevgilisi için epey bir meblağ götürmüş. Yüzbaşı Alan Rourke, adresi gerek yok. Bu tarz işleri sevdiği kadar, EDD'deki beyin takımının bile aşmakta zorlanacağı engel ve duvarları aşarken, parmaklarının rahat hareketlerini izleyen Eve'in yüzündeki rahatsız ifadeyi görmeyi de seviyordu. Bilgisayara okutmak yerine verileri ekrana açtı. Çok etkileyici bir meblağ değil diye yorumda bulundu ama yine de sanırım adamı ve sevgilisini rahat ettirmeye yeter. Adam işsiz bir yazar. Bazı kadınların böyle aç sanatçı tiplerine karşı zaafı oluyor. Tüm o sönük, Byron-bari tavırlar filan. Öyle mi? Eve kupkuru bir ses tonuyla sormuştu. Gerçekten, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ayrıca Rourke adam için ilk değil. Rourke ikinci bir ekrana açtığı verilere işaret ederek ekledi. Adamın önceki dönemlerde 2 evliliği ve 3 yasal birlikteliği olmuş. Birlikteliğin sonlarına doğru partnerlerinin hesaplarını boşaltma gibi bir huyu var zaten. Rourke'un bu tip adamlara karşı uyanık olmasını beklerdim. Tanrı aşkına kadın bir polis. Rourke, aşkın gözü kördür, dedi. Hiç de öyle değil. Ben seni gayet net görebiliyorum, değil mi? Rourke'un yüzüne birden büyüleyici bir gülümseme yayıldı. Temen, cidden şımartıyorsun beni. Eve'in elini yakalayarak parmak boğumlarını öpmeye başladı. Cıvımak yok. Eve'in onu sertçe itmesi Rourke'u tekrar güldürdü. Eski ritimlerine kavuşmanın güzel olduğunu düşündü. Eve, dikkatle ekranı incelerken, Lucius Brake'e 2 ödeme yapmış dedi. 3 biner. Brake de kim? Rourke'un kendi sesini de sisteme eklediğinden haberi olmayan Eve, bilgisayarın nazik bir sesle cevap vermeye başlamasıyla yerinden sıçradı. Brake, Lucius, madde bağımlılığı danışmanı. Özel muayenehanesi var. Ofis adresi 6. cadde 529 numara, New York. Ev adresi? Tamam boş ver. Bana anlattığı şeye uyuyor. Tanrım, kadın iflas bayrağını çekmek üzere ama hala özel danışmanlıkla kazıklanmaya devam ediyor. Hem de bölümden bedava hizmet alabilecekken ve her şekilde kaybeden o olacak. Yani bu iş sonuçlandığında birimin başından alınacaktır. Ve bir de onun koltuğunun peşinde olduğumu düşünüyor. Eve başını salladı. Hayır teşekkürler. Eve belki bir gün yüzbaşı rütbesini alabilirdi. Ama o rütbe bile onu sokaklardan çekmeyi asla başaramazdı. Ona bağlayabileceğin başka hesaplar bulamadın mı? Rourke akılcı bir tonda, ''Var olmayan bir şeyi bulamam.'' dedi. Kendin de görüyorsun ki senin yüzbaşı Rourke mali bakımdan neredeyse dibe vurmuş. Brake'in ücretini ödemek için emeklilik hesabından para çekmiş. Diğer masrafları da oldukça ölçülü. Yani kendi temiz ama birimi pis ki, bu da bir cinayet nedeni olabilir. Her iki kurban da onun adamıydı ve Kohli'yi Araf'ta ziyaret ediyordu. Onun için yaptırdığım olasılık hesabı epey düşük çıktı ama eğer bölüm dosyalarındaki kişilik analizini ve onun hakkındaki kişisel görüşlerimi verilere eklersem sonuç değişiyor. Görüşün ne? Sert ve epey öfkeli bir tip ve kendini yükselmeye o kadar kaptırmış ki, detaylar konusunda inceliğini kaybetmiş. pozisyonunu korumak için kişisel hatalarını hasır alta edebiliyor. Üstlerinin onayını kaybetmekten korktuğu için biriminden birinin hatalarını da hasır alta etmeye çalışmış olabilir. İlk cinayette çok daha fazla öfke vardı ve dediğim gibi Roth epey öfkeli. Tekrar Rourke'a döndü. Dedektif Jeremy Vernon, onu köşeye sıkıştıracak şeyler var zaten elimde ama önce biraz daha terlemesini istiyorum. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Aldığı paraları Riker'a bağlamam gerek. Bağlantıyı bu odadan elde edersem delil olarak kullanamam ama onun kullanabileceğimi sanmasını sağlayabilirim. Vernon'u çözersem elime yeni ipler geçer. İki kurbanla da Roth'la da ilişkisi var ve Riker'la. Riker'ın kendini epey iyi koruduğundan şüphem yok. Dağıttığı paralar tekrar tekrar temizlenmiştir. Peki bir bağlantı bulabilir misin? Rourke'un kaşı havaya kalktı. Bunu bir soru olarak kabul etmiyorum ama biraz zaman alacak. O zaman neden hemen başlamıyorsun? Ben birkaç isim daha araştırmak için diğer üniteyi kullanabilir miyim? Bekle. Eve'in anlamadığı bir iki sesli talimat verdikten sonra bir şeyler daha tuşladı. Bilgisayar komutları algılayarak hafif bir sesle çalışmaya başladı. Rourke, bilgisayar yüzeysel katmanları otomatik olarak tarayacak diye açıkladı. En az benim kadar hızlıdır. Diğer isimleri söyle. Eve gözlerini ona çevirdi. Rue McLean. Rourke şaşırdı ya da rahatsız olduysa bile hiçbir şey belli etmiyordu. Ondan şüpheleniyor musun? Araf'ın idarecisi. Orada neler döndüğünden haberi olmalı. Riker'ın mekanın eski sahibi olduğunu sen söyledin. İçişlerinin arada bir bağlantı olduğundan şüphelendiğini de biliyoruz. Eğer Riker'ın orada çevirdiği işler varsa, Rue bunları biliyor olmalı. Ve, diye ekledi, sen zaten bunu düşündün, değil mi? Rue için dün bir araştırma yaptım, derin bir tarama. Bilgisayar, üçüncü ekranda Rue McLean taramasının sonuçlarını göster. Eve dönerek, sonuç verilerine kendin bakabilirsin dedi. Beni tedirgin edecek bir şey bulamadım ama zaten Riker'la bir ilişkisi varsa çok dikkatlidir. Beni iyi tanıyor. Böyle bir risk alır mı? Pek ihtimal vermiyorum. Eve önce finansal hesapları inceledi. Tanrım, Rourke, ona bir servet ödüyorsun. Ki bu durum normalde sadakati tetikler. Aslına bakarsan kulübü neredeyse tek başına idare ediyor. Maaşını hak ediyor. Maddi ödüllerden hoşlandığını ve çok cimrilik yapmadığını fark edeceksin. Bu kış St. Bartholomew'de bir tatile çıktı. Riker'ın orada bir üssü olduğunu biliyorum. Rourke bir an duraksayarak ayağa kalktı ve kendine brandy doldurdu. Yarın ona sormayı düşünüyorum. Öylece soracak mısın yani? Evet ve yalan söylerse de hemen anlayacağım. Eve Rourke'un yüzünü inceledi. Soğukkanlı, sert ve acımasız. Evet, gerçekten hemen anlardı. Ve McLean yalan söyleyecekse Tanrı yardımcısı olsun. Bence sen sorma, ben sorsam daha iyi olur. Eğer bir şekilde Riker'la bir bağlantısı varsa bu davan açısından çok kritik bir durum. O benim çalışanım ve benimle ilgili konuları kendim hallederim. Eğer onu korkutup kaçırırsan, eğer korkmasını gerektirecek bir sebep varsa kaçabileceği bir yer yok. Daha sonra sorgulamak için alırsınız onu. Başka isimler var mı? Hiç işbirliği yapmıyorsun. Aksine, Rourke ellerini açarak odayı ve harıl harıl çalışan bilgisayarları gösterdi. Sana bir soru sorayım Teğmen. Sen bir katilin mi yoksa Max Riker'ın mı peşindesin? İyi, hemen ben katilin peşindeyim diye cevapladı. Riker'ın da bu işte bir parmağı olduğunu düşündüğümden niyetim her ikisini de enselemek. Riker davayla bağlantılı olduğundan mı yoksa bir zamanlar benimle bağlantılı olduğundan mı? Her ikisi de. Eve farkında olmadan dövüşe hazır bir tavır takınarak bakışlarını ona çevirdi. Ne olmuş? Hiçbir şey. Zamanı geldiğinde ikimizin arasına girme gibi bir niyetin yoksa sorun yok. Elindeki kadehi inceliyordu. Ama sen de başına neden boş yere dert açmak isteyesin ki? Evet, isimler? Eve'in başına dert açmak gibi bir niyeti yoktu ama Riker'ı yakalamak gibi bir niyeti kesinlikle vardı. Teğmen Dawn Webster. Rourke'un dudaklarının kenarında çok hafif bir gülümseme belirdi. Bak bu çok ilginç oldu ama. Neden ondan şüpheleniyorsun? Katil olmasından mı yoksa hedef olmasından mı? Şu anda ikisi de değil ama olma ihtimali olmadığından değil. Bugün beni takip etmiş. Belki kendinin de dediği gibi geri zekalı gibi davrandığı için özür dilemekte amacı. Ya da bilmiyorum, belki bütün sahne planının bir parçasıydı. Ona güvenmeye karar vermeden önce bütün verilerini görmek istiyorum. Rourke hiçbir şey söylemeden bir iki tuşa bastı ve verileri ekrana açtı. Onu araştırdın mı yani? Rourke sakin bir tonla, araştırmayacağımı mı düşünmüştün, dedi. Webster tertemiz görünüyor. Yani Roth'a uyguladığın mantığı uygularsak onu da şüpheliler listesine koyabiliriz. Yalnız bir şey var. Eve kaşlarını çatarak ekrana yaklaştı ve verileri incelemeye devam etti. Coughlin'in dürüst olduğunu biliyordu. Zaten onun suçlu gibi görünmesine yardımcı oldu. Neden dürüst bir polisi öldürsün ki? Delillere, içgüdülerime ve Mira'nın çizdiği profile dayanarak kurbanları intikam almak için öldüren birinin peşinde olduğumuza inanıyorum. Yasa dışı yollara sapanları avlayan birinin. Webster, Coughlin'in dürüst olduğunu biliyordu. O yüzden hayır. Webster'dan bu konuda şüphelenmiyorum. Eğer temizse tabii. Peki ya olmasaydı? O zaman belki varsayımı biraz zorlayıp katilin temiz olduğu için Coughlin'i öldürdüğünü ve Webster'ın öyle olmadığını bildiğini düşünebilirdim. Bu ödemeler nedir peki? Son iki yıldır LaDonna Kirk'e düzenli aylık ödemeler. Boşanmış bir kız kardeşi var. Tıp fakültesinde okuyor. Webster ona yardım ediyor. Sahte olamaz mı? Hayır, gerçek, kontrol ettim. Bu arada kız sınıfta ilk onda. Rourke brandisini yudumladıktan sonra devam ettim. Webster arada sırada kumar oynuyor. Ufak meblağlarda. Eğlencesine. Her sene sezonluk futbol bileti alıyor. Aşırı pahalı ve bence üzücü ölçüde başarısız bir tasarımcı tarafından yapılan takım elbiselere sempatisi var. Kötü günler için pek birikim yapmıyor ama yine de kendi sınırları içinde yaşıyor ki bu çok da zor değil. Aynı rütbedesiniz ama senin iki katın maaş alıyor. Ben olsam bundan şikayet ederdim. Eve rahatsız olduğunu açıkça gösteren bir tonla, ''Masa başı polisler işte'' dedi. ''Nasıl bir mantık bu? Epey derin bir araştırma olmuş.'' ''Derin olmayı seviyorum.'' Eve içinde bulunduğu durumu düşünerek doğrudan konuya girmeye karar verdi. Bize katılmak istiyor. Pardon? Davaya Rourke, benden onu kendini de cinayet soruşturmasına almamı istedi. Coughlin'in kullanıldığı olayda kendinin de suistimal edildiğini düşünüyor. Ona inanıyorum. Bana fikrimi mi soruyorsun? Eve, ilişkilerin ne kadar sık baş belası bir hal alabildiğini düşündü. Onu davaya almamın ikimizin arasında bir sorun yaratıp yaratmayacağını soruyorum. Yaratacağını söylersem, o zaman dışarıda kalır. Yararlı olabilir dava için ama ona ihtiyacım yok. İyi, sevgilim. Sakın şeyim konusunda endişelenme. Rourke, Eve'in kullandığı ifadeyi ve ses tonunu hatırlamaya çalıştı. Penisimin bir darbe daha yemesi konusunda sakın endişelenme. Senin için nasıl uygunsa öyle yap. Bilgisayar durarak bir sinyal verince, şuna bir bakmam gerek dedi. Başka isimler var mı? Birkaç tane daha. Buyurun. Rourke ona yan bilgisayarı işaret ederek kendisi kontrol panelinde çalışmaya başladı. Eve koltuğuna geçerken evliliğin hiçbir zaman tam olarak tamamlayamayacağı bir yapboz olduğunu düşündü. Çok fazla lanet olası parça vardı ve elindekilerin şekli durmadan değişiyordu. Rourke büyük bir keyifle üzerine atladığı Webster'la birlikte çalışma fikrine hiç karşı çıkmamıştı. Ama belki de durum böyle değildi ve bu fikir birliği aslında bir tuzaktı. Bununla daha sonra da uğraşabileceğini düşündü. Çalışmaya başladı. Bu en azından iyi anladığı bir şeydi. Patsy Coughlin'in verdiği isimleri bilgisayara girdi. Kocasının polis dostlarını. Dedektif Gavin ve Pierce ve memur Goodman ve çavuş Clooney. İlk taramada hepsi de neredeyse pırıl pırıl parlıyordu. Dedektif Arnold Gavin bir dolu takdir belgesine sahipti. Çok sayıda önemli dava kapatmıştı. İyi giden bir evliliği ve birimin softball başlangıç takımında oynayan 5 yaşında bir kızı vardı. Dedektif John Pierce de benzer bir tablo çiziyordu. Tek farkı 3 yaşında bir oğlunun olmasıydı. Memur Thomas Goodman onlardan 2 yaş küçüktü ve her an bir dedektif rozeti alması bekleniyordu. Yeni evlenmişti ve kilisesinde vaiz yardımcılığı yapıyordu. Eve, din diye düşündü. 30 gümüş sikke. Clooney 26 yıllık kıdemliydi ve son 12 yıldır 128. birimde görevliydi. Eve onun bir zamanlar Roth'la ortak olduğunu gördüğünde şaşırdı. Roth daha sonra onu geçmiş ve yüzbaşılık merdivenlerini tırmanmaya başlamıştı. Bu durum bazı insanları sinirlendirebilirdi. İkamet adresi Clooney'inkinden farklı gösterilmiş olsa da bir karısı vardı ve yasal bir ayrılık ya da boşanma belirtilmemişti. Oğlu Tadeusz bir soygunu önlemeye çalışırken görev başında öldürülmüştü. Memur Tadeusz devam eden soyguna birden dalmıştı. Eve kaşlarını çatarak okumaya devam etti. Tanıkların ifadelerine göre silahını çekmiş, sivillerden birini korumak üzere öne atılırken arkadan saldırıya uğramıştı. Sırtından birçok bıçak darbesi almış ve olay yerinde ölmüştü. Saldırganlar 7/24 dükkanından kaçarak olay yerinden uzaklaşmışlardı. Dava hala açıktı. Tadeusz Clooney arkasında genç bir eş ve bebek bırakmıştı. Çavuş Clooney bir kayıp yaşamıştı. Çok büyük bir kayıp. Bu durum sicilinde tek lekesi olmayan 26 yıllık bir kıdemliği bir katile çevirebilir miydi? Ama bu kayıp için diğer polisleri suçlaması için bir gerekçe yoktu. Eve son olarak Yüzbaşı Boyd Bailey'si yazdı. Adamın verilerini okurken, ah ne kadar düzgün diye düşündü. Yalnızca yaldızlı yüzeye bakıldığında elbette. Düzenli kiliseye giden, gönüllü toplum hizmetinde çalışan, hatta birkaç hayır kurumunun yönetim kadrosunda yer alan bir tipti. Evliydi ve gösterişli özel okullara giden iki çocuğu vardı. 18 yıllık karısı büyük bir servete ve sosyal statüye sahipti. Eve, hiç sokaklarda çalışmamış diye düşündü. Polis memurluğuna ilk başladığında bile çabucak masa başına verilmişti. İdarecilik, delil yöneticiliği, ofis yardımcılığı gibi. Adam doğuştan asalaktı. Ama zeki bir asalak. Yükselmiş ve sonra iç işlerine geçmişti. Ve burada diye düşündü Eve. Asıl görev yerini bulmuştu. Bu son durumun aldığı ilk disiplin uyarısı olmadığını fark etti. Daha önce de metotları yüzünden uyarılar almıştı. Ama kullandığı yollar ne olursa olsun, adam ortaya bir sürü pislik çıkarmıştı. Bölüm ne kadar kaşlarını çatsa da, adamın yolunu tıkamıyor, önünden çekiliyordu. Bayliss kuralları esnetmekte ustaydı. Tuzaklar, yasa dışı dinleme ve takipler. En sevdiği senaryo, polislerin polislere kurduğu tuzaklardı. Polisler polislere karşı, kariyer baltalamaktan can almaya geçmek çok büyük bir adım mıydı? Daha da ilginci, Riker bozgunundan kısa süre sonra Bayliss sorgulamaya çekilmiş ve kanıt bölgesinden sorumlu memurunun itibarını sarsmaya çalıştığı için bir kınama daha almıştı. Bayliss, memurun karısı ve çocuklarını rahatsız ederek, memuru bir içişleri sorgu odasına çekerek, danışma ya da temsil hakkı tanımaksızın 4 saatten uzun bir süre içeride tutacak kadar ileri gitmişti. Milli Gelirler İdaresi isimsiz bir ihbar almıştı. İhbar hiçbir zaman Bayliss ya da biriminde görevli birilerine bağlanamasa da sonuçta memurun parasal kayıtları tam bir denetimden geçmişti. Şüpheli hiçbir şeye rastlanmamıştı ama denetim talihsiz polise binlerce dolar masraf ve zamana mal olmuştu. Eve'in şimdi Bayliss'e ve bir de epey köşeye sıkıştırılmış çavuş Matt Myers'a yakından bakması gerekliydi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 270. Devamı 26. ayrımda.